11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
Sirkeci'den tren gider. Varım, yoğum, törem gider. Tuna bizden utanır, biz Tuna'dan. Yüzüne kapatır ellerini. Aldırma be Tuna'm, yiğit, çıplak doğar anadan. Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Sirkeci'den tren gider, ona giden verem gider. Bir kampana çalar, analar ağlar, oğul oğul, çocuklar öksüz, gelinler dul. Akşam olur, hüzün çöker, omuzlarım bir bir düşer. Sirkeci'den tren gider, gözyaşımı döker gider. Sirkeci'den tren gider, Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Burada ezan var, orada çan. Her sabah çınlar tepemizde, uyan uyan. Sirkeci'den tren gider, bir yaldızlı Kur'an gider. Su serperler ya gidenlerin ardından, dün askere Hint'e, Yemen'e, bugün ekmeğe, yaban ellerine, dönmezler ya andan. Sirkeci'den tren gider, evim barkım viran gider. Biz hep atla geçtik Tuna'dan. Böyle geçmedik avrat uşak, biz hiç böyle geçmedik. Tuna bizden utanır, biz Tuna'dan. Aldırma be Tuna'm, yiğit çıplak doğar anadan. Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Sirkeci'den tren gider, Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Burada ezan var, orada çan. Her sabah çınlar tepemizde. Uyan, uyan. Sirkeci'den tren gider. Bir yaldızlı Kur'an gider. Efendim merhaba, 11. Peron Ali Akbaş'ın Sirkeci'den Tren Gider dizilerinin paylaşımıyla başladı. Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz. 11. Peron ekibi olarak bu program Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak canlı yayında ulaşıyor. Türkçenin, sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına. Stüdyoda da değerli konuklarım var. Sevgili Gökhan Duman hemen sağımda. Gökhan hoş geldin.
Hoş bulduk Murat abi.
Bir diğer konuğum da sevgili Özkan Pekesen. Özkan da tam karşımda. Sevgili dinleyiciler, bu programın sizlere ulaşmasında katkı sağlayan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem arkadaşlarımız var. Ve Sirkeci'den Tren Gider şiiriyle ilgili neler söylemek ister sevgili Gökhan, onunla başlayalım.
Murat abi, öncelikle ağzına sağlık. Bu şiiri sana yollarken bile hayal etmiştim bunu nasıl okuyacağını. Gerçekten az hayal etmişim. O kadar güzel okudun ki gerçekten. Ağzına sağlık.
Dizeler tabii, çok güçlü.
Çok güçlü.
Sanki o trene bindik değil mi?
Bir an evet, o trene bindik. Sirkeci'nin gerçekten bizim göç tarihimiz açısından çok önemli bir yeri var. Şair Ali Akbaş'ı da anmış olalım. Evet. Kalemine, gönlüne sağlık. Gerçekten öyle bir şiir yazmış ki belki de onca bu işle ilgili yapılan edebi eserler arasında uzun yıllar boyunca hatırlayacağımız, hiç unutmayacağımız bir şiir ortaya çıkarmış.
Süslü hiçbir şey yok, bütün doğallığıyla değil mi?
Kesinlikle, bütün doğallığıyla, belki bir yaşanmışlık ve hissiyat sonrasında kaleme alınmış. Ve gerçekten şiir denildiğinde, gurbetle ilgili şiir denildiğinde de herhalde hepimizin ilk aklına gelen Sirkeci'den Tren Gider. Tekrar Ali Akbaş'ı da almış olalım. Senin de ağzına sağlık. Çok güzeldi gerçekten.
Sağ ol, var ol. Özkan, sen neler demek istersin?
Gerçekten Gökhan'ın söylediği gibi ya da senin de söylediğin gibi her şeyi açık seçik ortaya koyan tam bir Anadolu insanının şeyi var, tavrı var. Şiir ilerledikçe tamamen kendini içerisinde çekiyor insanı. Zaten Gökhan'ın da belirttiği gibi sen de son derece dokunaklı okudun. Ben de zaten hemen onu söylemek ihtiyacı hissettim o trende, sanki biz de bindik diye. Hı hı. Atmosferi çok iyi vermiş yani filmle ilgili.
Şimdi o zaman o atmosferden devam edelim sevgili konuklar, sevgili dostlar. Geçen hafta sevgili dinleyiciler biz Gökhan'ı ağırlayamamıştık. Çünkü bir vefat vardı, dedesini kaybetmişti. Dedeyi evet. Yine rahmetle analım. Sana bir kere daha başsağlığı dileyelim.
Çok sağ olun, teşekkür Gökhan. Ederim. Eksik olmayın.
Ama hayat devam ediyor, hayat herhalde
devam ediyor,
değil mi?
Evet, biz iki hafta önceki programda çok güzel bir yerde bırakmıştık. Ne yapmıştık? Dinleyicilerimiz hemen hatırlayacaklardır. O tophanedeki sağlık testlerinden sonra sınavları geçen işçilerimizin artık trene biniş anları.
Aşamasına
son
gelmiş,
bir haftası, kiminin son 5 günü, son 3 günü çağrıldıkları şehir, ülke ve fabrikaya göre değişiyor tabii. Bir hazırlık süreci. Kimine diyorlar ki sana bir hafta süre, git ailenle vedalaş gel. İşte kimine diyorlar ki hiçbir yere ayrılma, trenin yarın kalkacak. Biz de o zaman demiştik ki biraz da o Sirkeci'nin havasını teneffüs edelim.
Evet.
O trene biniş anı, o yolculuk, yola çıkmadan önce onlara hangi öğütler verildi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, kumanyalarında neler vardı. Bunları da daha sonra
da bunlara değil mi dolu dolu
anlatmıştık. Bugün de yine böylece değinelim.
Onları. Evet, çok önemli bilgiler var orada.
Kesinlikle evet. Şimdi Sirkeci de artık bir vedaların başkenti diyoruz biz oraya. Artık trene binecekler ve gerçekten var mı yok mu, böyle bir yer var mı diye düşündükleri, yani gurbet var mı yok mu onu tahayyül ederken bir anda o trene binip gurbete doğru gidecekler.
İş somuta dönüyor artık.
İş somuta dönüyor. Onlara verilen bir tren bileti var tabii. Tren biletinin kenarında şöyle kulakçık deriz. O kulakçığın içinde şu yazar. Kumanya paketi yazar. Onu yırtıp oradaki görevlilere verdiğinde kumanyasını alır. Bu trene binmeden hemen önceki işlemlerden birisi. Kumanya'yı şimdi konuşacağız ama onun da öncesinde bizim biliyorsunuz iş ve işçi bulma kurumumuz, bu gidişleri organize eden Alman İş Kurumu'nun buradaki muadili tabii, birlikte organize ediyorlar.
Bütün bu sürecin içindeki temel aktör.
Tabii şimdi onların 1961'den sonra bütün bu sürecin içerisinde giden işçilerimize biz öğütler verelim ki bu öğütleri dinlesinler, o çerçevede gidip gelsinler diye bir fikir çıkıyor ortaya ve belki dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir dille, sanki bir devlet kurumunun, devletin yazdığı bir şey değil de bir babanın ya da bir annenin evladına yazdığı samimiyette öğütler. Şimdi ben buraya gelirken onları da fotoğraflarını alıp geldim. Önümde de duruyor. Bunlardan birkaç başlık okuyabiliriz.
Çok
neymiş
da hoş
bunlar
olur.
Mesela?
Tabii, tabii. Bunlar tarihe tanıklık metinleri çünkü.
Kesinlikle çok önemli. Bunlardan çok az sayıda kaldı zaten. Koleksiyonluk şeyler bunlar.
Tabii, efendim.
Başlığında Almanya'ya giden işçilere öğüt deniliyor ve İş ve İşçi Bulma Kurumu sizleri Almanya'ya gönderirken aşağıdaki öğütleri de sana armağan ediyor diyor ve bunları okuyup bitirdiğinde buradaki sözleri yerine getireceğine namus sözü vermiş olursun diyor aslında. Ve hemen 5 başlık altında toplamışlar. Onları söyleyelim. Lütfen. Onurlu ol, zekanı iyi kullan, aileni evini unutma, bayrağını düşün. Şimdi bunlardan mesela birkaç tanesini hemen okuyalım. Diyor ki, para biriktireceğim diye gerektiğinden aşağı bir şekilde yaşama. Kimseden öteberi isteme. Muhtaç olsan da belli etme, borç para isteme. İşinde kusur etme, azarlanmaya fırsat verme. Kendini başkalarına acındırma. Parayla olacak işleri parasız yapmaya kalkışma. Cimrilik etme, kışkırtıcılara sırtını çevir. Evine muntazam mektup yaz, merak ettirme. Sıkıntını aileni yazma, tutumlu ol, paranı sokağa atma, artırabildiğin kadarını evine gönder. Kendine iyi bak, sarhoş olma, uyku saatinde uyu, uçkuruna sahip ol. Hı hı. Şimdi enteresan öğütler de var tabii. Şimdi
bunlar bizim, resmi uyarılar resmi, değil
tabii,
mi?
Tabii. Devletin 1963 hı. yılında zaten İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından verildiği üzerinde de yazdığı için biraz daha mesela böyle içine girelim. Hı hı. Sık sık yıkan, saçlarını daima taranmış ve muntazam tut. Her gün sakal tıraş ol, tırnaklarını haftada en az bir kere kes, temiz giyin, elbisende yırtık sökük olmasın, bağırarak konuşma, yemek yerken ağzını şapırdatma, yalan söyleme, harama el uzatma, verdiğin sözü tut, işe zamanında git, kanunlara riayet et. Aslında burada şimdi belki bunu anlamak çok zor çünkü... Hı hı. Şu anda
55-56 yıl öncesi.
Tabii şu andaki devlet sistemi içerisinde dünyadaki hiçbir devlet vatandaşlarına bu dille ya da bu tonda şeyler söylemez. O zamanın şartları böyleydi.
Tabii.
Sempatik de bir yanı yok değil. Var yani bir annenin babanın tavrı gibi. Tamam, neredeyse evet, biz gelip
bir aile büyüğünün hafif böyle kulak çeker tonda şunlara dikkat et.
Yani şunu diyor.
Sahiplenme odaklı bir şey
bu. Evet, buradaki aslında bunun altında yatan fikir şu. Diyor ki sizler bizim temsilcimizsiniz. Türkiye'yi temsilen gidiyorsunuz. Orada bizleri güç duruma düşecek tavır ve hareketlerde bulunmayın. Nizam içinde gidin, nizam içinde dönün deniliyor.
Bunun çok sosyolojik arka planını da konuştuk ya. Yani çünkü gidenlerin çok büyük bir kısmı köyünden şehre bile uğramadan oraya gidenler.
Kesinlikle. Yani şunu diyorsun Murat abi. İstanbul'u görmeden Almanya'yı gören insanlarımızdan bahsediyoruz aslında. Bence zamanın ruhunu için iyi düşünülmüş bir metin. Zaman zaman alıp okuyorum. Her seferinde de başka bir şey çıkıyor karşıma. Atladığım, unuttuğum ya da dikkat etmediğim yerler oluyor. Gerçekten göç tarihinin en önemli belgelerinden biri. Şimdi bunları bizim işçilerimize verdikten sonra... sıra geliyor Kumanya'ya. Şimdi bu Kumanya'nın da çok enteresan bir hikayesi var. Kumanya'nın içerisinde tabii bir kutu ya da bir kese kağıdı içinde dönem dönem değişiyor. Nedir? İşte patlıcan konservesi, ekmek, peynir, zeytin gibi.
Bu biletler devlet tarafından mı karşılanıyor? Yol masrafı.
Yol masrafı.
Ve Kumanya.
Kumanya. Hı hı. Ve 89 mark, 89,5 da olabilir. Almanlar biliyorsunuz.
Bir de bir yolluk veriyorlar.
Buçukları severler.
Evet, evet.
Onu muhtemelen sentine kadar hesaplamışlardır. Fenik diyelim biz sent demeyelim de. Markın şeyi.
Tabii fenik.
Evet, hesaplamışlar. Yani önüne saydıklarında bizimkiler düşünmüş olabilir. Yani niye 100 değil, 90 değil de 89,5? İnanın bir mantığı vardır kesinlikle.
Kendi içinde bir mantığı.
Kendi içinde bir mantığı vardır. Onlara bir yol harçlığı, kumanya ve tren bileti.
Bunları veriyordu. Alman devleti mi karşılamış?
Alman devleti karşılıyordu.
Bizim yaptığımız anlaşma üzerine.
Şimdi tabii biz bununla ilgili çok hikaye dinliyoruz. Özellikle Diaspora Türk Instagram'a, Twitter sayfasına gelen hikayelerden aşina olanlar bileceklerdir. Büyüklerimizin anlattığı kumanya hikayeleri birbirinin benzeri. Yani işte patlıcan konservesi değişiyor, zaman zaman sucuk oluyor. O zamanlar sucuk şimdiki gibi diyelim şey değilmiş. Yani daha böyle yaygın bir
ulaşılabilir bir
ulaşılabilir.
Şeymiş.
Yani. Köylerde çok yapılıyormuş çünkü. İşte peynir, zeytin sabit kalıyor, ekmek sabit kalıyor ama bazı şeyler değişiyor. Bütün yani onlarca kez bu hikayeyi dinlemişken bir tane içinde farklı bir hikaye dinledim ben. Bir teyzemiz anlatıyor. Onun kumanyasında bizim trenimizdeki kadın işçilerin kumanyasında diyor küçük bir diyor çikolata parçası vardı.
Ben bunu kitapta okumuştum anlatmanı bekliyorum. Evet.
Evet şimdi çok enteresan ben buna başka hiçbir yerde rastlamadım. Normalde Alman kaynaklarında Türk kaynaklarında kumanya ile ilgili çok şey vardır bilgi var hikaye var içinde neler olduğu anlatılıyor.
Ama böyle bir şey yok.
Böyle bir şey yok yani bu çikolata var mı yok mu çünkü dönemin şartlarında aslında çikolata orada hani bağıran bir şey benim hikayemi araştır diyor aslında bas bas tabii. Bağırıyor dolayısıyla. Bununla ilgili hiçbir kaynak yok ve biz kulakları çınlasın İstanbul Üniversitesi'nde Yusuf hocamız var ve bu konuya eğilen arkadaşlarımız, göç çalışan arkadaşlarımız da biraz buna kafa yorduk. Bunun açıklaması şu, o dönem buna dair işaretler de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işçilerine bir şey yapmak istiyor.
Jest.
Yani bir jest, bizim de bir katkımız olsun. Kumanya'yı işte her şeyi zaten Almanlar karşılıyor. Fakat dönemin şartlarını iki program önce konuşmuştuk.
Evet.
İstikrarsız bir ülke, darbe yılları, ekonomi kötü, asayiş sıkıntıları var, kuraklık var, işte sıtmalar var aşağılarda. Bir sürü şey var yani insanlar zaten fukaralıktan dolayı aslında o trene binmek istiyorlar. Bütün bu şartlar içerisinde tabii bizim devletimiz de bir şey yapmak istiyor ve kumanyaya bir çikolata koymak istiyor. Fakat bütçemiz sınırlı olduğu için bütün o giden işçilere bunu veremiyoruz.
Her kumanyaya olamıyor.
Evet, çünkü ilk başlarda haftada iki kez tren kalkıyordu. Daha sonra haftanın her günü kalkmaya ve sabah bir, öğleden sonra bir olmaya başladı. Her tren yani neredeyse...
Haftada 2'den 14'e çıkıyor.
Aynen öyle. Ve her tren 800 işçi taşıyınca muazzam bir rakam çıkıyor ortaya. Ve o dönem o kısıtlı bütçeyle sadece kadın işçilerimize jest yapabiliyoruz. Ve onların belli bir dönem giden kadın işçilerimize, bunlar çok az gerçekten, kumanyalarına çikolata koyuyoruz ki ağızları tatlansın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden onlara bir küçük armağan jest olsun diye. İşte bizim insanlarımız bu şekilde o trenlere biniyorlar. Trende tabii herkesin yerleri var. Onları da anlatırız. Bugün aynı zamanda tabii belki tabii, siz açacaksınız tabii, ama tabii. O geldi aklıma şimdi.
Özkan notlarını aldı. Bugün 8 Şubat.
Özkan abiye topu atacağım.
Aslında aklıma bir şey geldi. Bir şey sormak isterim biraz önce. Hani bir dizi şeyden bahsettin ya, hükümetimizin işçilerimize.
Öğütler.
Öğütleri. Evet. Şimdi onlar çok güzel. Dediğin gibi sempatik de bir yanı var. Ama kadın işçilerimiz düşünüldüğü zaman sadece bir çikolatayı bile vermekte zorlanma durumu var. Benim aklıma şu geldi. İşin bürokratik tarafını hükümetimiz o zaman gerektiği kadar yerine getirebilmiş mi? Oradaki o cümlelerin ağırlığını taşıyabilecek bir politika izleyebilmiş mi yani işçilerimiz?
Ya, yoksa yalnızca öğüt mü vermiş?
Yani aslında... bir çikolataya mı geçmiş acaba dönem?
Özkan abi, sert girdin topa.
Çok güzel bir yere girdin. Şimdi el oturup doğru konuşacağız.
Evet. Bizim doğruları konuşacağız.
Kesinlikle evet. Bizim iş
güzelleme
gücü,
yapmıyoruz. Güzellikleri de maalesef, eleştirilecek evet, konuları da konuşuyoruz.
Bizim iş gücü politikamızda yanlış stratejiler vardı. Bunu zaten şimdi akademisyenlerimiz, hocalarımız, göç çalışan insanlarımız, bu konuya gönül veren insanlar bunu zaten kabul ediyorlar. Biz stratejimizi tamamen göndermek üzerine kurduk. Hele bir gitsinler. Hele bir çalışsınlar. Sonrasına bakarız.
Birçok olayda aslında öyle bir refleksimiz vardır.
Evet,
bizim
kervan yolda düzülür diye. Meşhur. Ama gerçekten bu konuda ben isterdim ki daha derli toplu, disiplinli, ayakları yere basan ve politikaları belli olan şekilde yollayalım. Yugoslavya da işçi yollamıştı. Yani o dönem kıyasladığımızda Yugoslavya da neymiş bizim yanımızda diyebiliriz. Fakat Yugoslavya giden her işçisini belli bir dönem sonra ülkesine geri getirdi ve çalıştığı alanla ilgili kendi ülkesinde istihdam etti.
Tam da bundan bahsediyorum. Bir plan
bunu söylediğini işte. Evet, kastettiğini anladım abi, o yüzden girdim. Evet. Ama bizim maalesef böyle bir politikamız olmadı. Giden gitsin, daha çok gitsin, dönmesinler. Yine mesela Yunanistan her 100 işçisine bir din görevlisi görevlendirmişti. Biz 1980'e kadar buradan maalesef hoca yollayamadık.
Evet.
Oradaki
insanlarda hep bunlar var değil mi?
Ki bu da çok büyük bir ihtiyaç. Evet. Yani.
Çok büyük bir ihtiyaç. Kilisede namaz kılan insan sayımız o kadar
fazla ki. O bayram
namazı
kılamamak değil mi?
Tabii Dom Katedrali'nde 1965'in Ramazan namazını kılan büyüklerimiz var.
Senin daha önce özür dilerim böldüm ama tam da bununla bağlantılı. Hani bir suyu bile almakta imtina ediyordu ya, bir hikaye anlattın hani. Evet, hatırlarsan evet. Şimdi o tür bir
sınırdan
düşünce...
Sınırdan geçerken hani memleketimin suyu var Mataram'ın içinde.
Su koymak
şimdi bu düşünce içinde olan bir insanın ona ne kadar ihtiyacı olduğu da...
Sahipsiz bırakılmaması gerekiyor.
Bir dönem evet bu maalesef oldu. Dil bilmeyen, yol yordan bilmeyen, oranın kültürünü bilmeyen onca insanımız maalesef çok sahipsiz kaldı. Şimdiki gibi orada birçok şehirde konsolosluğumuz da yoktu üstelik. Az sayıda dış temsilciliğimiz vardı. Maalesef biz farklı olsun isterdik. Birçok haber vardı o dönem ki işte öğretmen istifa etti, Almanya yollarına düştü. Geçinemeyen polis işini bıraktı, Almanya'ya gitti. Bütün o kalifiye elemanlarımızı
yani
yollamamız
bir de meselenin bu
tarafı aslında.
Var değil mi?
Tabii ki yani.
Ya da yolladıysak bir şekilde onları tekrar o birikimleriyle
kesinlikle,
buraya çekmenin.
Yani...
Ama Gökhan bir de olaya şöyle de bakmak gerekmiyor mu? Dünyanın birçok ülkesindeki, Almanya'da bugün daha geçen yine bir haber vardı. 2 milyona yakın vatandaşımız artık orada yerleşik bir hayatta. Bu da güzel bir duygu. İnsanın hoşuna da gidiyor. Hani yurttaşlarının dünyanın farklı ülkelerinde üreten insanlar olmaları, belirli statüde bulunmaları.
Tabii şu anda...
Böyle bir okşayan tarafı var yani.
Tabii üçüncü, dördüncü nesil artık yani işçilikten işletmeciliğe geçen nüfus sayısı çok...
İşveren olan
ülkede,
değil
evet,
mi?
Akademide, sanatta, sporda başarılı çok insanlarımız var, gençlerimiz var. Bunlar tabii ki gurur kaynağı. Ama belki Özkan abinin atıfta bulunduğu yer, biz gerçekten bunu ilk başlarda 60'lı yıllarda bu işin stratejisini, temelini
daha
sistemli kurabilseydik, bugün belki ayrımcılıktan ırkçılığa, işte dışlanmaya, İslam düşmanlığına varıncaya kadar vatandaşlarımızın orada yüz yüze olduğu bu sorunları belki çok öncesinden çözebilirdik ya da daha fazla kalifiye insanımız daha iyi yerlere
aslında
gelmiş olabilirdi.
Aslında Almanya'nın entelektüel dünyasında bile seslenen Türk insanları var, işte sinemada.
Tabii.
Olsun. Örneğin sporda çok öne çıkan tabii isimler var.
Şimdi hani süreye de bir taraftan akıyor. O yüzden de oraya da getirmek istiyorum.
Evet.
Bir de hakikaten entelektüellerin de dönem dönem işte gitmek zorunda kaldıkları ülkelerden biri. Bugün de ölüm yıl dönümü olan, 15. ölüm yıl dönümü olan Cem Karaca da 17 yıl boyunca Almanya'da yaşamak evet, zorunda kalıyor.
1980-87 yılları
arasında. Siz Diaspora Türk'te dün tam da bunu haberleştirdiniz evet, ve hikayesini. Çok da bir geri dönüşü oldu.
Aynen, Zeynep Karasu dinliyor bizi.
Emeklerine sağlık
editör
Zeynep'in.
Arkadaşlarımızdan.
Bir programda Zeynep'i de ağırlamak
kesinlikle
isteriz.
Kesinlikle, kendisiyle de zaten söyledik. Çok güzel derlemişti Cem Karaca'nın Almanya günlerini. 1980'de gidiyor ve ancak rahmetli Turgut Özal davetiyle 1987'de.
Başbakanlığı döneminde. Evet.
Ve gerçekten Özkan abi şimdi anlatacak. O 7 yıl içerisinde bizim oradaki işçilerimizle ilgili gerçekten çok güzel nadide eserler ortaya koyuyor.
Ki kendisi onların de bir şekilde bedel ödeyenlerden
tabii,
oldu değil mi?
Bedel
vatan hasret çekenler.
Orada belli bir sanat çevresi içerisinde elit bir yaşam sürmektense o sokaklarda, fabrikalarda, atölyelerde işçilerin yanında oluyor ve gerçekten onları gözlemleyerek şarkılar ortaya koyuyor. Belki Özkan abi daha
şimdi şöyle hani cümleni bitir diye bekledim. Söylediklerinin hepsi çok doğru. Kendine göre bir dünyaya bakışı var ya, yani bir sanatçı bakışı var diyelim. Cem Karaca'nın çok talihsiz bir durum ama 1979'da işte bir turne için orada bulunduğumuz ama burada kendi ülkesinde, yani Türkiye'mizde farklı olaylara gebe o zaman. İşte o darbe dönemi.
Hızla 12 Eylül'e doğru gidiyor
aynen,
Türkiye'de.
Aynen, çok sancılı ama çok sancılı bir dönem. Şimdi oraya gidişini tamamen bir tesadüf olarak anlatır. Dolayısıyla ülkede bunlar olunca tabii ki gelmekte zorlanıyor falan. Arkasından işte o dönem için farklı algılanan bir isim. O kadar çok şey söyleniyor ki kendisiyle ilgili. İşte vatandaşlıktan çıkarılma süreci
tabii
var. Ama müziği hiç bırakmıyor. Hemen çok çabuk bir sürede Almanca öğreniyor. Ki müzik tarihini bilenler bazı orkestraların çok önemli olduğunu bilirler. İşte Montovani gibi, işte efendime söyleyeyim
Werner
Müller gibi, işte Frank Purcell gibi. Orada da Freddy Klein orkestrası var. Hemen onlarla tanışıyor. İşte yani Alman müzisyenlerle de iç içe giriyor. Tabii ki onun ses kalitesi, biliyorsunuz, evrensel bir sesi var.
Hakikaten yani.
Orada bir karşılık buluyor. Daha sonra bir geçimini hem öyle sağlamak için, biraz önce dünyaya Gökhan'ın söylediği gibi bakan bir insan olduğu için bir kasetçi dükkanı açıyor mesela. Onunla epey bir uğraşıyor ama ne yazık ki tabii ki ticaret yine bir sanatçı için biraz yabancı bir konu. O batıyor falan. Ciddi acı çekiyor falan. Çocuğunu belki 7-8 yaşına kadar göremiyor. Yani orası zaten ciddi anlamda bir sanatçı olan Cem Karaca'yı tamamen pişiriyor diyebilirim. Sesinin bile kayıtlarını çok iyi dinleyenler gerçekten orada tam manasıyla gırtlağına oturduğunu, yani artık o duygularla birlikte seslendiğini gördüğünüz zaman ortaya zaten dehşet
çok bir
şarkıcı
şey
var.
Hizmet ve memleket hasreti
aynen,
de belki o
aynen
pişmeye vesile
i̇şte,
olmuştur.
Aynen, ben
çok
ondan bahsediyorum. Dolayısıyla karşımıza zaten iyi bir şarkıcı olan, bütün Türkiye'de tanınan, işte 71'de 76'da falan yılın ses sanatçısı seçilen bir adam oraya gittiği zaman artık ne derler işte en üst seviyeye geliyor.
Fena fillah der eski.
Yani,
fena fillah mertebesi.
Yani oraya gidiyor ve ondan sonra tabii ki gene kendi dünyasında bambaşka felsefi yaklaşımları var.
Biraz ve bizim konumuzla ilgili olan da o şarkısı bir artık motto oluyor değil mi? Manifesto oluyor
çünkü,
Almancılar.
Aynen, çünkü dediğim gibi yani ülke sorunlarında kendi ülkesi
Recep
olsun.
Yavaş yavaş belki şarkıyı da veriyordur.
Almanya'da da olsun ya, her zaman insanların sorunlarına değinen bir insan olduğu için karşımıza böyle bir şarkı çıkmış. Dilerseniz dinleyelim.
Yok, üstüne de konuşabiliriz. Sonrasında devam edebiliriz.
Yani Özkan abi çok güzel gerçekten özetledim. Bilmediğim yerler de vardı. Onları
çok
da
teşekkür ediyorum.
Gerçekten orada 7 yılda yanılmıyorsam 3 tane albüm Almanya'da
çıkardım. Şimdi şey var, Türkiye'de yaptığı bildiğimiz Türkçe şarkılar var. Hani o bildiğimiz meşhur resimdeki gözyaşları vesairesinde. Orada İngilizce okuduğu şarkılar var, Almanca okuyor. Ve başarılı da, dediğim gibi, bazı orkestralara oran entelektüel dünyasına girmek bir Türk için çok zor.
Çok çok zor tabii.
Ama kişi zaten yani sahaya çıktığı zaman belli olur derler ya. O da müzik sahasına çıktığında ciddi bir şey görmüş.
Ben bir röportajında şunu okumuştum. Abi belki hatırlayacaksın. Ben diyor ilk gittiğimde diyor oradaki Alman sanat çevreleri ve medyası diyor. İşte bakın Türkiye'den hani kaçtı buraya geldi, böyle bir sanatçıyı bile kaçırdılar gibi haberler yaparken diyor. Ben diyor şarkılarımda diyor ayrımcılık ve ırkçılığa girdikçe diyor. Onlar şaşırdılar diyor. Onar sanıyorlardı ki ben memleketime yönelik
kötüleyeceğim
memleketimle ilgili işte olumsuz şeyler söyleyeceğim. Ama diyor hiç beklemedikleri şekilde diyor. Ben çünkü orada olanları gerçekten kendi gözlerimle gördükten sonra buna kayıtsız kalamazdım diyor. Ve şarkılarında gerçekten ayrımcılıkla, ırkçılıkla ilgili çok güzel böyle Almanlara dozunda eleştiriler yapıyor. Ondan sonra Alman sanat çevreleri daha çok ona yer vermeye başlıyorlar eleştiri üzerine. Ve bilirsiniz meşhur Max Frisch'in bir sözü vardır.
Evet, evet.
Biz iş gücü istedik.
Onlar insan gönderdi.
Ve az önce senin söylediğin şarkılardan birinin içine nakaratında bolca bu söz geçer, bunu yediriyor. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Evet, çok evet. Ülkemiz, memleketimiz için de çok büyük
bir sanatçıydı. Biz geçen hafta sen yoktun, Barış Manço'yu da almıştık. Onun da ölüm yıl dönümüydü.
Son bir şey hatırlatmak isterim Cem Karaca ile ilgili. O insanlığın yanında şunu koymuş da bir adamdır yani. Mesela orada bir politik şarkılar festivali var. Kendisi de katılıyor, orada bir şarkı seslenecek. Bakıyor Türk bayrağı yok. Zaten dışarıda ve zaten dışlanmış ama bir şekilde o bayrağı alıp oraya diken de adamdır yani.
Kesinlikle öyle. Barış Manço'nun da ben ziyaret ettiği bir fotoğraf hatırlıyorum Cem Karaca Almanya'dayken. Gelemiyordu çünkü Türkiye'ye.
Tabii.
Barış Manço'nun
ki bütün
da
ömürleri tatlı bir rekabetle geçmişti evet, bu iki ismi. Sen bir şiiri, küçücük bir cümleler vardı. Ben onu istersen oku. Bu arada da şarkıyı da dinletelim artık. Daha yukarı çıkaralım. Özkan okuduktan sonra.
Bunu bence sen okudun.
Peki ben okuyayım.
Bulalım onu. Bir anda söyleyince işte buyurun o güzel sesinize.
Estağfurullah. Bakın sevgili dinleyiciler, Cem Barış Manço'nun ölüm haberini aldığında yanındaydım dedi ve ekledi. Dudaklarından başlarını kaçırdım diyor ve Cem Karaca Barış Manço'nun ölümü üzerine şunları yazıyor. Canım gitti canım. Canımı bilir misiniz? O benim can dostumdu. Gözümün ağladığı kan, ay, barış, ak saçlı dostum benim. İçim kana alıyor. Bir yanımı kopardılar, adı sen. O dağlar hangi dağlar ki? De ben de gelem. Sana senin dağlarından çiçekler derleyem. Sen şimdilik orada bir gurbettesin. Bense hazin bir hasretteyim. Evet, Cem Karaca Barış Manço için de bu dizeleri yazmıştı. Ölümünün ardından ve Almancılardan bir bölüm dinletip hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bedel şimdi bize dön geri diyor. Aman aman aman aman Almancılar. Aman aman aman aman Almancılar. Davulla zurnayla yola çıkmış, bandoyla kaslanmıştık. Davulla zurnayla yola çıkmış, bandoyla kaslanmıştık. Bebeler doğduk kurbedellere, güler verdik taş mekteplere, dilleri dönmez ki bizim dillere, merhabayı bilmez kudum takıyor. Aman aman aman aman Almancılar.
Evet sevgili Gökhan, bir taraftan Cem Karaca'yı rahmetle yad ettik, Barış Manço'yu rahmetle yad ettik, fonda Cem Karaca'nın bu Almancı şarkısı ne kadar 12'den vuran cümleler var değil mi?
Kesinlikle.
Merhabayı bilmez gutun tak diyor.
Sipariş değil bunlar. Belli ki yaşanmış, hissedilmiş,
gönülden.
Gözlemlenmiş gönülden. Diğer şarkı
ve bedeli ödenmiş cümleler bunlar.
Tabii
ha. Kendisi de yaşıyor bunları.
7 yıl boyunca memleketine ve vatandaşlıktan çıkarılıyor.
Tabii,
yani
tabii.
Daha bundan ötesi yok herhalde. 7 yıl boyunca da memleket hasretiyle yanıp tutuşuyor. Dediğiniz gibi noktasal atışlar yani bunlar aslında.
Jenerasyon olduğumuz için söylüyorum Murat abi. Tam da dönüşünü hatırlarsın biliyorsun.
Tabii tabii.
Döndüğü zaman rahmetli Turgut
Özal... Çok haksızlık ettiler bence.
Aynen.
Hem rahmetli Turgut Özal'a haksızlık ettiler hem Cem Karaca'ya.
O bir şekilde tekrar...
Yani o bir medeni bir diyalogtu, evet. Ve o orada bir ülkenin başbakanına saygını, hürmetini göstereceksin.
Bundan bir de şu var yani mı? Döndüğü zaman inanılmaz sevindi. Yani o gözlerindeki ışıltıyı ben dün gibi hatırlıyorum.
Tabii ki.
Dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda verdiği konser olsun, diğerleri olsun, karşımıza bambaşka bir adam çıktı dediğim gibi.
Yani o sahnede. Albüm Merhaba Gençler ve
yani
Her Zaman
Genç. Ondan sonra zaten orada biriktirdiği işte biraz da böyle şeyleri biriktirmek gerekiyor.
Tam senin galiba de vurguladığın gibi o bütün tonlamalar, o çok yorgunumlar değil
mi? Yani? Biriktirdiği her şeyi yeni albümlere döktü ve dediğim gibi 70'lerde zaten aşık olduğumuz bir adamdı. 80'lere doğru iyice. Çoğu benim konuştuğum işte ünlü sanatçılar radyo programlarında hep şunu söylediler. Onunla ilgili onu da belirteyim ki aklını verelim. Hem Barış Manço için hem de Cem Karaca için. Yani çok iyi yorumcular diyorlar. Yani şarkı yorumlaması adına. Hani bestecilik, güfte şunlar başka bir şey ama bir şarkıyı gerçekten kendine ait bir şarkıymış gibi okuyabilen de insanlar.
Barış Manço da hakeza
öyle. Ben Özkan'a bir şey soracağım sana. Buyurun. Şimdi müzikle ilgili gerçekten çok böyle nadide bilgiler veriyorsun öncelikle.
Karşımızda bir derya var değil mi?
Aynen, iyi ki varsın yani.
Evet, evet.
Şimdi Cem Karaca ile Neşet Ertaş aslında aynı dönemde Almanya'da yaşıyorlar. Yanılmıyorsam Köln'de bir süre yaşıyor Cem Karaca ve daha sonra Bonn'da yaşıyor. Neşet Ertaş da Köln'e 17 kilometre uzaklıkta bir kasabada yaşıyor. Evet. Hala kapısının önünde isminin yazdığını söylüyorlar. Evet, belki bilenler biliyordur. Hiç acaba temas oldu mu ya da duydunuz mu?
Şimdi şöyle bir şey var. Cem Karaca'nın askeriye gidişi bu anlamda konuyla bir bağlantısı var. O yüzden oraya oradan bahsedeyim.
Çok hızlıca ama son 3 dakikaya girdik.
Yani askere gittiği zaman Aşık Mahsuni Şerif'le karşılaşması var. Ve askerde bir şeyden bahseder. Yani çıkış noktası odur. Bir arkadaşının saz çaldığını duyar. Ama o güne kadar tamamen yabancı şarkılar söylemektedir. Ve onu şöyle anlatır kendisi.
Papağan gibi değil mi?
Der ki yani kalbimde resmen bambaşka bir şey oluştu. Yahu ben bugüne kadar neler yapıyormuşum. Benim yapmam gereken her zaman da böyle tarif ederdi müziği. Benim yaptığım müzik kendi toprağıma basmalı. İşte buradan hareketle zaten onun röportajlarının hepsinde bir Neşet Ertaş cümlesi mutlaka geçer. Zaten Ozan hatta müziği çok iyi bilenler. Yani blues yaptığından falan bahsederler. Dolayısıyla hepsi
belki de buluştular ama medyaya yansımadı. Yani bir araya gelmişler dediğini
düşünüyorum aslında. Yani direkt olarak bir bilgim yok ama yani bu iki insanın buluşmaması mümkün değil.
Yani ki programa girmeden de bir cümle konuştuk. Barış Manço da Cem Karaca'yı orada ziyaret edenlerden.
Tabii ziyaret ediyor orada.
Birlikte televizyonda yaptığı düeti hatırlıyorsunuz
tabii,
belki.
Tabii. Uzun ince bir
yani bir düet şarkı söylenir ama yani biri yani o senkronizasyon ancak o kadar tutturulur.
Ben de der rahmetli Barış Manço. Hadi sen de der böyle evet çok. Sevgili dinleyiciler biz Barış Manço, Cem Karaca derken ve Cem Karaca'nın sesinden Almancıları dinlerken Gökhan bir şey söyledi. Bir türlü dedi trene bindirip götüremedik. O kadar çok konuşulacak şey var ve zaman yine aktı geçti dedi. Böyle birini bekliyor muydun Gökhan programa başlamadan önce? Yani yıl başında bu kadar zaman hızlı akacağını düşünüyor muydun?
Bu kadar aslında düşünmüyordum çünkü gerçekten 5. programımız ve henüz daha işçilerimizi Sirkeci'den trene bindirip yola çıkaramadık.
Tabii senin 5. programın bu bizim 6. programımız. Senin arada frelerin var. Evet, oralara girmesen.
Mücbir sebeplerden dolayı 5 programda trene bindiremedik. Bindireceğiz ama.
Evet.
Şimdi nerede bırakmış olduk? Öğütleri dinlemiş olduk. Kumanyalarımızı almış olduk. Tren biletimiz elinde. Bavullarımız.
Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlı ekonomik gücüyle bazı kadın işçilerimizin kumanyaların içine çikolata koyabildiğine değinmiş olduk.
Takım elbiselerini, potinlerini bunu da anlatacağız. Niye takım elbiseyle gidiyorlardı? İşçi değiller mi? Yani serbest kıyafette gidemezler miydi? Niye takım elbiseyle gidiyorlar diye konuşacağız. Ve o 3 gün süren 50 saatten fazla kara trenle o yolculuğu Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Avusturya ve en nihayetinde Almanya'da Münih tren istasyonunun 11. peronuna varan o 3 gün süren yolculukta neler yaşadılar, nasıl geçti? Bulgaristan ve Yunanistan'da niye korkuyorlardı? Sularını doldurmak için niye izin istiyorlardı? Ve o yolculuk anılarını
bu insan hikayelerini sürekli yad ederek
arada hikayeler de anlatacağız ve bilmiyorum olabilir mi ama Münih'e indirebileceğiz mi haftaya? İnşallah.
Şöyle söyleyelim. Onlar da kolay kolay binememişler ama değil mi? Biz belki
bitirip onlar ayrılamadılar. Onlar da ayrılamadılar ki binsinler. Bakalım biz bindirebileceğiz mi haftaya?
Şimdi sevgili dinleyiciler, aslında biz burada 30 dakika 40 dakika konuşuyoruz ama hakikaten arkada bir haftalık bir emek var ve organizasyon kesinlikle var. Kendi aramızda istişareler yapıyoruz, şöyle olursa böyle olur. Yani bazen birkaç haftadır sevgili Özkan'a haksızlık yapıyoruz. O birkaç eseri hazırlıyor geliyor. Onları paylaşalım diyoruz ama söz müziğin önüne geçiyor. Evet. Artık o kadar nazımızı çekeceksin
ben
sevgili Özkan.
Ben büyük bir keyifle dinliyorum. Böyle şiirler okuyan senin gibi biri ya da Gökhan evet. gibi o kadar
aslında
emeğini vermiş.
Aslında bir programda da nasıl böyle şiir okunur Murat abi bunu belki
sorabiliriz. Yani ondan gerçekten öğreneceğimiz epey bir şey var. Bana öyle
estağfurullah, gidiyor. Estağfurullah. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum
biz
bu haftalık.
Biz teşekkür ederiz.
Evet sevgili dinleyiciler, tabii ki 11. Peron'dan bu haftalık da bu kadar. Sevgili Gökhan Duman, 11. Peron kitabının yazarı, Diaspora Türk Twitter ve Instagram adreslerine mutlaka girin, takip edin derim sizlere. Sevgili Özkan Pekesen, müzik alanında ve kültürel etkinlikler alanında, tarihsel olaylar alanında yine otorite isimlerden biri. İkisi de stüdyodaydı, canlı yayında TRT'nin Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu kanallarından seslendik sizlere. Bu programın hazırlanmasına çok emeği olan sevgili Eda Kotanoğlu karşımda. Ana kumandada her zamanki gene uyumuyla sevgili Recep Özlem vardı. Mikrofonun başında da ben Murat Örem, Türkiye'nin ve Türkçe'nin seslenebildiği her yere ulaşmaya çalıştık. Haftaya aynı güven saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz.
Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.